Beşinci ayrım. Mağdur, saldırı ve kötü sonuçlar. Tecavüze uğrayan kadınların genç ve güzel oldukları şeklinde yaygın bir inanç vardır. Ancak bu bir efsanedir. Çünkü tecavüze uğrayanların arasında bu tanıma uyan kadınlar olduğu gibi uymayanlar da vardır. Bazı kişiler için yaş ve fiziksel görüntü bir engel teşkil etmez. Tecavüz için bir yaşındaki bir çocuk ya da 80 yaşında bir kadın da seçilebilir. Tecavüze uğrayanlar hem fiziksel hem de zihinsel olarak travma yaşarlar. Parantez içinde Calhoun, Atkinson ve Rezik 1982, Rezik ve arkadaşları 1986, Rezik 1993, Rothbaum ve arkadaşları 1992. Kadınlar tecavüzden birkaç saniye ya da dakika önce her ne kadar tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını fark etseler de başlarına neyin gelmek üzere olduğuna inanamazlar. Tecavüz sırasında ilk olarak yaşamlarından endişe duymaya başladılar. Bir yandan şiddete maruz kalmaktan ve seçme özgürlüklerinin ellerinden alınmasından dolayı öfke duyarken, bir yandan da kendilerinden çok daha kuvvetli olan saldırganla mücadele edememekten dolayı çaresizlik yaşarlar. Tecavüz eden kişiler çoğu zaman kadınlara gözdağı vermek ya da onları korkutmak için sürprizlerden ve silahlardan yararlanırlar. Direnme şiddetin daha da artmasına yol açar. Tecavüzden haftalar, hatta aylar sonra bile tecavüze uğrayan kişi kendini aşırı gergin ve derinden aşağılanmış hissedebilir. Daha fazla karşı koyamadığı için suçluluk duyar ve öc almaya yönelik düşünceler ortaya çıkar. Sıklıkla tecavüzle ilgili kabuslar görülür. Depresyon ve kendine saygının yok olması çok sık rastlanan durumlardır. Bazı tecavüz kurbanları, tecavüzün yaşandığı yere bağlı olarak açık alanlara, kapalı ya da karanlık yerlere fobi geliştirirler. Yalnız olmaktan, kalabalık yerlerden veya arkalarından birisinin gelmesinden korkmaya başlarlar. Ne yazık ki bu tepkiler bazen tecavüze uğrayan kişinin, tecavüzdeki rolünü sorgulayan kişilerin, örneğin polisin, hatta kişinin arkadaş ya da sevdiklerinin duyarsızlıkları nedeniyle daha da şiddetlenir. Parantez içinde bu konudan ileride daha fazla bahsedeceğiz. Saldırıdan kaynaklanan travmaya ek olarak bazen tecavüz istenmeyen bir hamileliğe ya da AIDS gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yol açabilir. DSM-4'te tecavüz travma sonrası stres bozukluğuna yol açan önemli travmalardan biri olarak ele alınmaktadır. Parantez içinde bölüm 6. Tecavüze uğrayan kadınların çoğu sekse karşı olumsuz bir tutum geliştirirler ve sevgilileri ya da kocalarıyla olan ilişkilerinde zorluk çekerler. Parantez içinde Becker ve arkadaşları 1986. Tecavüz konusunda da deneyimli klinik araştırmacılar olan Calhoun ve Atkinson 1991, cinsel problemlerin sıklıkla tedavi edilmemiş tecavüz travmasının uzun süreli bir sonucu olduğunu, dolayısıyla bu bölümde daha sonra ele alınacak olan cinsel işlev bozuklukları nedeniyle terapiye başvuran kadınların geçmişinde tecavüz ya da cinsel saldırı olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtmektedirler. Bazı kadınlarda cinsel ilişki ve orgazm sıklığında değişiklik ortaya çıkmasa da cinsel tatminde azalma yıllarca devam edebilir. Parantez içinde Feldman, Summers, Gordon ve Mengler 1979. Cinsel saldırıdan sonra müdahale edilmediği sürece bazı kadınlarda uzun yıllar boyunca devam eden kaygı, depresyon ya da travma sonrası stres bozukluğu görülebilir. Parantez içinde Calhoun ve Atkinson 1991, Rezik 1993. Tecavüze uğrayan kişilerin çoğu için intihar riski. Parantez içinde Cohen ve Roth 1987, Kilpatrick ve arkadaşları 1985, Kilpatrick ve arkadaşları 1992 ve önceleri kaygı ve genel disforiyi yatıştırmak amacıyla başlasa da madde kötüye kullanımı riski. Parantez içinde Burnham ve arkadaşları 1988 yüksektir. Stresin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma sonuçlarıyla benzer şekilde tecavüze uğrayanlar da çeşitli bedensel problemlerden yakınmakta ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyaçları artmaktadır. Parantez içinde Pels, Wallace ve Wagnat 1989. Bazılarının tecavüz travması sendromu, parantez içinde Burgess ve Holmstrom 1974 olarak adlandırdığı durumun yapısı ve süresi tecavüze uğrayan kişinin tecavüzden önceki ve sonraki yaşamının nasıl olduğuna bağlıdır. Tecavüz sonrasında kötü sonuçların ortaya çıkmamasında destekleyici bir eş ve arkadaşların olmasıyla krize müdahale ne tür yöntemler kullanıldığı rol oynamaktadır. Parantez içinde Atkinson ve arkadaşları 1982, Ruh ve Leon 1983. Tecavüz sonrasında yaşanan negatif duygusal sonuçlarla saldırının şiddeti, nerede yaşandığı ya da tecavüzcüyü tanıyıp tanımama gibi değişkenler arasında ilişki olup olmadığını araştıran çalışmalardan elde edilen sonuçlar tutarlılık göstermemektedir. Parantez içinde Rizik 1993. Bu tutarsız sonuçlar Calhoun ve Atkinson'un 1991 tecavüz sonrasında ortaya çıkan kötü sonuçların olayın kendisinden çok kişinin bunu nasıl değerlendirdiğine bağlı olduğu sonucuna varmalarına yol açmıştır. Böylece kişilerin bir olayı değerlendirme biçimlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha açıkça görmekteyiz. Birçok yargı sistemi depresyon, kaygı ve uyku bozuklukları gibi tecavüz travması sendromu belirtilerinin olmasını tecavüz için bir kanıt olarak kabul etmektedir. Aynı zamanda bu sendromun tecavüz için bir kanıt olarak kabul edilmesi, suçu bildirmede gecikme, hafıza kaybı ya da tutarsız ifadeler kullanma gibi aksi takdirde tecavüze uğrayan kişinin buna razı olduğu izlenimi verecek davranışların açıklanmasına da yardımcı olmaktadır. Parantez içinde blok 1990. Tecavüz eden kişi. Tecavüzlerin çoğu önceden planlanır. Tecavüzü cinsel dürtüleri kontrolden çıkmış bir erkeğin kendiliğinden ortaya çıkan davranışlar olarak kabul etmek doğru olmaz. Tecavüz eden kişinin sadist davranışları olabilir, ancak sadisten farklı olarak tecavüz edeceği kişiyi önceden tanımamaktadır ve bu konuda istekli olmayan birine saldırıda bulunur. Oysa sadist gönüllü olarak birlikte zevk alanlarına yol açan acıları paylaştığı ve uzun süreden beri birlikte olduğu bir mazoşistle ilişkide bulunmaktadır. Tecavüz eden birçok kişi saldırı sırasında orgazma ulaşmaz, hatta bazılarında sertleşme bile olmaz ya da olsa da sürdürülemez. Cinsel saldırıda bulunan 170 erkeğin kapsandığı bir çalışmada bu deneklerin gönüllü eşlerle cinsel ilişki yaşadıklarında ortaya çıkmamasına rağmen tecavüz sırasında 1/3'ünde sertleşmeme, erken ya da geç boşalma gibi sorunların ortaya çıktığı saptanmıştır. Deneklerin sadece 1/4'ünde tecavüz sırasında hiçbir cinsel işlev bozukluğu ortaya çıkmamıştır. Parantez içinde Groth ve Burgess 1977. Bu kişiler genellikle çok alkol almaktadırlar. Dolayısıyla sertleşmenin olmamasında aşırı alkol tüketiminin cinsel uyarılmayı engellemesinin de payı olabilir. Parantez içinde Wilson ve Lawson 1976. Benzer şekilde tecavüz sırasında ortaya çıkan şiddet de aşırı alkolün saldırganlık üzerindeki ketlemeyi kaldırmasından kaynaklanıyor olabilir. Parantez içinde Barabee, Marshall ve Yates 1983. Yıllar önce yayınlanan tecavüz politikası ile ilgili klasik kitapta belirtildiği gibi genel olarak erkeklerin kadınlara nazaran daha güçlü olmaları nedeniyle kadınları ezebilecekleri gerçeği, tecavüzün geçmişte olduğu gibi bugün de kadınları kontrol etmek ve gözlerini korkutmak amacına hizmet ettiği görüşünü desteklemektedir. Parantez içinde Brown Miller 1975. Haçlı seferlerine katılan askerler Kudüs'ü Müslümanlardan alabilmek için 10. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar süren kutsal yolculukları sırasında Avrupa'dan geçerken, Almanlar 1. Dünya Savaşı sırasında Belçika'ya saldırırken, Amerikan askerleri Vietnam'ı ve 1990'da Irak askerleri Kuveyt'i işgal ederken kadınlara tecavüz etmiş ve gaddarca davranmışlardır. Yine son zamanlarda Amerikan ordusundaki erkek askerlerin kadın askerlere tecavüz ettikleri saptanmıştır. Brown Miller 1975 savaşta tecavüzün neredeyse beklenir olduğunu belirtmiştir. Ona göre özel kulüpler ya da askeri birlikler gibi erkeklere has gruplar, erkeklerin üstün olduğu duygusunu sapıkça desteklemekte ve tecavüzün kabul edilebilir bir davranış olduğu şeklinde bir hava yaratmaktadırlar. Haziran 1996'da Birleşmiş Milletler, 1992-1993 Bosna Savaşı sırasında 8 Bosnalı Sırp asker ve polisinin Müslüman kadınlara tecavüz ettiğini iddia etmiştir. Bu iddianın önemi ilk defa cinsel saldırının ayrı bir savaş suçu olarak kabul edilmesidir. Örneğin, daha önce 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin işledikleri suçları yargılayan Nürnberg mahkemelerinde tecavüzden özel olarak bahsedilmemiştir. Uluslararası komitenin savaş sırasında gerçekleştirilen tecavüzler konusuna duyarlı olması, tecavüzün bir ülke ya da grubun diğerine karşı sürdürdüğü savaşın kaçınılmaz bir parçası olarak kabul edilemeyeceğine ya da buna göz yumulmayacağına dikkati çekmektedir. Parantez içinde Simmons 1996. Kimler tecavüz eder? Tecavüz eden kişi gaddarca davranarak ve tecavüz ederek kadınlara hükmetme ve onları aşağılama heyecanını yaşayan bir psikopat mıdır? Tecavüz eden kişi işte ve aşta reddedildiği ya da hayal kırıklığına uğradığında olumsuz duygularını bir yabancıya yönelten, çok kırılgan bir egosu olan ve girişken olamayan sıradan bir erkek midir? Otoritesini ve pozisyonunu kadınları ezmek için kullanan ama diğer alanlarda saygı ve hürmet duyulacak biri midir? Ya da baştan çıkarıcı ve cinsel yakınlığa hazır gibi görünen ama aslında onun kadar cinsellikle ilgilenmeyen genç kızlardan etkilenen bir ergen midir? Öfkesini ifade etme ile ilgili ketlenmelerini alkol alarak ortadan kaldırmaya çalışan bir erkek midir? Bu sorulara verilebilecek en iyi cevap, tecavüz eden kişi bu erkeklerin hepsi olabilir ve tecavüz davranışının ortaya çıkmasında bu sorularda belirtilen durumların en az birkaçı rol oynamaktadır. Tecavüz eden erkeklerin ortak özelliklerinden biri kadınlara duydukları öfkedir ve bunun temelinde kadınların onlara ihanet edecekleri, yalan söyleyecekleri veya aşağılayacakları inancı yatmaktadır. Parantez içinde Duke ve Durham 1990. Bu kişilerden elde edilen bilgilere göre tecavüz etme dürtüsü kendilerini yalnız, öfkeli, aşağılanmış, yetersiz veya reddedilmiş hissettiklerinde artmaktadır. Parantez içinde McKibben, Prolux ve Lusignan 1994. Sosyolojik açıdan bakıldığında bir toplum çatışmaların giderilmesinde ve problemlerin çözümlenmesinde şiddet göstermeye ne kadar izin veriyorsa tecavüz oranı da o kadar yüksek olmaktadır. Parantez içinde Sunday 1981. Kontrollü bir deneysel çalışmada tecavüzün kabul edilebilir bir davranış olmadığını belirten erkek kolej öğrencilerin, videoda tecavüz sırasında orgazm yaşıyormuş gibi görünen kadınlardan uyarıldıkları gözlenmiştir. Parantez içinde Malamut ve Çek 1983. Bu çalışmanın sonuçları tecavüzün desteklenmesinde kadınların zorla yaşadıkları cinsel birleşmeden zevk aldıkları izlenimini veren pornografik yayınların önemli bir rolü olabileceğini göstermektedir. Flört ilişkisinde de tecavüz ortaya çıkabilir. Bu tür tecavüzlere flört tecavüzü ya da tanıdık tecavüzü denilebilir. Bu tür tecavüzlerin oranı bir yabancıya tecavüz etmeye nazaran 1/3 oranında daha fazladır. Parantez içinde Kilpatrick ve Best 1990. Flört tecavüzü mağdurları yabancılar tarafından tecavüz edilen kadınlara nazaran hem kendilerini daha fazla suçlamakta hem de diğerleri tarafından daha fazla suçlanmaktadırlar. Çünkü bu kadınlar bu kişiyle birlikte olmaya gönüllü olmuşlardır. Ancak bu bakış açısına şiddetle karşı çıkılmaktadır. Çünkü böyle bir bakış açısı zayıf tarafın yani genellikle kadınların istemedikleri şeylere hayır deme hakları ellerinden alınmaktadır. Yemeğe çıkmaya, hatta öpüşmeye ve okşamaya istekli olmak daha mahrem bir ilişkiye istekli olmak anlamına gelmez. Flört tecavüzüyle ilgili olarak ortaya çıkan yeni bir gelişme yatıştırıcı bir ilaç olan Rohypnol'dur. Bu ilacın rengi ve tadı olmadığından kolaylıkla herhangi bir içeceğe karıştırılabilir ve bunu içen kişi kendinden geçerek ne olduğunu hatırlamaz. Erkekler bu ilacı flört ettikleri kadınlara tecavüz edebilmek için kullanmışlardır. Ağustos 1996'da çıkarılan bir yasa ile tecavüz ya da diğer şiddet içeren suçların işlenmesi sırasında Rohypnol kullanılması halinde o suç için verilecek cezaya 20 yıl kadar bir sürenin eklenebilmesine karar verilmiştir. Bu yasa ile ilgili en dikkat çekici nokta, Amerika'da ilk defa bir suçun işlenmesi sırasında ilaç kullanmış olmanın o suç için verilecek cezanın artmasına neden olmasıdır. Parantez içinde Associated Press 1996. Gerek tecavüzle gerekse diğer geleneksel olmayan cinsel davranış örüntüleriyle ilgili çalışmalar cinselliğin pek çok amacının olduğuna işaret etmektedir. Bazen sırf cinsel organlarla ilgili olduğu için cinsel olarak adlandırılan bir davranışı cinsel olmayan terimlerle anlamaya çalışmak daha yararlı olabilir. Örneğin cinsel suçlularla yapılan klasik bir çalışmada, parantez içinde Gephardt ve arkadaşları 1965, tecavüz edenlerin %33'ünün tecavüzü cinsel doyuma ulaşmak için değil, öfkelerini ifade etmek için gerçekleştirdikleri ortaya konmuştur. Birçok feminist grup tecavüzün cinsel bir suç olarak sınıflandırılmasına itiraz etmektedirler. Çünkü böyle bir sınıflandırmanın tecavüzün aşağılayıcı ve ezici özelliğini maskelediğini ve sanki tecavüze uğrayan kişinin cinsel dürtülerinin sorgulandığı bir atmosfer yarattığını belirtmektedirler. Soyulan ya da dövülen bir kişinin gizlice soyulmayı ya da dövülmeyi istemiş olabileceğinden kimse şüphelenmezken, nedense cinsel saldırıya uğrayan kişinin kocasına, arkadaşlarına, polise, hatta kendisine bile ahlaken masum olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Böyle bir cinsel saldırıya uğramasına katkıda bulunabilecek neler yapmış olabilir? Özellikle tecavüz eden kişi tamamen yabancı biri değilse mutlaka bir şeyler yapmış olmalıdır. Daha geniş bakış açılarının etkisiyle tecavüze ilişkin etiketlemelerin giderek daha azaldığı görülmektedir. Tecavüz edenlerin ve tecavüze uğrayanların terapisi. Bu kitapta ele alınan diğer bozuklukların aksine tecavüz ile ilgili olarak ruh sağlığı profesyonelleri konuya iki farklı açıdan, yani hem tecavüz eden hem de tecavüze uğrayan açısından yaklaşmak durumunda kalmaktadırlar. Tecavüz eden kişiye yardımcı olmaya çalışan terapistler bu problemin temelinde pek çok neden olabileceğini dikkate almalıdırlar. Bu nedenler arasında yalnızlık, sosyal becerilerde yetersizlik, parantez içinde Overholser ve Beck 1986, kadınlarla geleneksel biçimde ilişki kurmaktan korkma, kadınlardan nefret etme, tatmini erteleyememe veya ertelemek istememe, özellikle aşırı alkol almaya bağlı olarak erkeklik kavramını abartarak kadınları daha aşağı bir konumda görme sayılabilir. Erkeklerde tecavüz etme eğilimini azaltmaya yönelik çeşitli programlar geliştirilmiştir. Bazı hapishanelerde suçluları kadınlara karşı gösterdikleri şiddetin sorumluluğunu almaya, öfkeleriyle başa çıkmada ve karşı cinsle ilişki kurmada daha nazik yollar bulmaya teşvik edebilmek için açık ve doğrudan ifadelerle yüzleştirici grup terapisi uygulanmaktadır. Bu uygulama sırasında ayrıca tecavüz eden kişiler, tecavüze uğrayan kadınlarla empati kurabilmeleri için desteklenirler ki bu yaklaşım aynı zamanda tecavüze uğramak üzere olan kadınlara o anda çocuklarından, arkadaşlarından ya da işlerinden bahsetmeleri yönünde verilen tavsiye ile uygunluk göstermektedir. Ancak bu programların ne kadar etkili olduğu yeterli düzeyde araştırılmamıştır. Birçok tecavüz eden kişi yaşamları boyunca birçok kez yeniden tutuklanmaktadır ve hapsedilme yeniden tecavüz etme oranının düşürülmesinde çok kısıtlı bir etkiye sahiptir. Cerrahi kastrasyon veya testosteron düzeyini azaltan kimyasal maddelerin kullanılması gibi biyolojik müdahalelerin temelinde tecavüzün cinsel bir davranış olduğu görüşü yatmaktadır. Oysa önceden de belirtildiği gibi tecavüz edebilmek için tam bir sertleşmenin olması gerekli değildir. Bu tür tıbbi müdahaleler tecavüz sırasında ortaya çıkan şiddetli ve saldırgan davranışlara bir çözüm getirememektedirler. Parantez içinde Gier, Hayman ve Leitenberg, 1984. Üstelik kastrasyonun yetişkinlerde cinsel dürtüleri azaltmakta ne kadar etkili olduğu konusuna da henüz kesin bir cevap verilememiştir. Son yıllarda tecavüze uğrayanlara danışma imkanı verilebilmesi yolundaki çabalar giderek yaygınlaştırılmaktadır. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri çapında tecavüz kriz merkezleri ve doğrudan telefon hatları oluşturulmuştur. Bunlardan bazıları hastane ve kliniklerle bağlantılıdır, bazıları ise bağımsızdır. Hem profesyonellerin hem de daha önce tecavüze uğramış olan gönüllü kadınların görev aldığı bu merkezlerde tecavüz kurbanlarına krize müdahale çerçevesinde destek ve tavsiyeler verilmektedir. Bu uygulamada tecavüze uğrayan kişinin duygusal tepkilerinin normalleştirilmesi üzerine odaklanılır. Parantez içinde böyle bir saldırıya uğrayan herkes duygusal bir karışıklık yaşar. Kişi duyguları hakkında konuşması için cesaretlendirilir ve çocukların bakımı ya da evindeki güvenlik önlemlerinin düzenlenmesi gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunur. Kısacası amaç tecavüze uğrayan kişiye problemlerini çözebilmesinde ve bu travmatik olay sonrasında ortaya çıkan kötü duygularla başa çıkmasında yardımcı olmaktır. Parantez içinde Calhoun ve Atkinson 1991, Sorenson ve Brown 1990. Özellikle tecavüz eden kişi tanıdık biri olduğunda, parantez içinde Stewart ve arkadaşları 1987, kişinin kendine yönelik suçlamalarının engellenmesi de çok önemlidir. Parantez içinde Fraser 1990. Tecavüzle ilgili danışma yapanlar bu kadınları içlerine kapanmamaları ve aktif olmaları için zorlarlar. Genellikle kriz merkezlerinde görev yapan bir kişi, tecavüze uğrayan kişinin kanuni ve tıbbi yardım alabilmesi için polise ve hastaneye onunla birlikte gider. Daha sonra hamilelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve terapi gerekip gerekmediği gibi konularla ilgili düzenlemeler yaparlar. Bu arada HIV araştırması da üzerinde durması gereken bir başka konudur. Kriz merkezindeki görevlilerin empatik yaklaşımları tecavüze uğramış kişinin bu olayla ilgili duygularını ifade etmeye başlamasına yardımcı olur. Ayrıca kişi akraba ve arkadaşlarıyla bu olay hakkında konuşması için cesaretlendirilir. Eğer saldıran kişi ya da kişiler yakalandıysa, kriz merkezinde görevli olan kişiler tecavüze uğrayan kişinin tecavüz eden kişi ya da kişilerle ilgili kanuni bir yola başvurma ya da başvurmama kararında ona destek olurlar. Hem savcı ile olan görüşmelerinde hem de mahkemede onun yanında olurlar. Terapide öncelikle kadının devam etmekte olan ilişkiler üzerinde odaklanılır. Çünkü bu ilişkiler tecavüzden dolayı olumsuz yönde etkilenmiş veya bozulmuş olabilirler. Arkadaşlar ve aile, ama özellikle de sevgili ve kocalar, tecavüze uğrayan kişinin ihtiyacı olan yargılamasız desteği verebilmek için önce kendi duygusal karışıklıklarını gidermeli ve gerekirse bunun için yardım almalıdırlar. Tecavüz durumunda uygulanan terapi yaklaşımı, stres sonrası travma bozukluğu için uygulanan terapi yaklaşımı ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Parantez içinde Kane ve arkadaşları 1989. Kişiden saldırı sırasındaki korkutucu yaşantıları terapist ile konuşarak ve mümkün olduğu kadar detaylı bir biçimde gözünün önünde canlandırarak yeniden yaşaması istenir. Travmanın tekrar tekrar yaşanması ile korkunun söndürülmesi ya da psikanalitik yaklaşıma göre travma üzerinde çalışılması amaçlanır. Parantez içinde Calhoun ve Atkinson 1991, Calhoun ve Reisig 1993, Rothbaum ve Foa 1992. Diğer kaygılar üzerinde çalışırken olduğu gibi tecavüzde de kişiyi korkularına yönlenmesi için cesaretlendirmek hiç de kolay bir iş değildir. Çünkü genellikle olumlu sonuçlar vermese de inkar ve kaçınma bu kadınların en sık başvurdukları tipik başa çıkma yollarıdır. Birçok kadın tecavüzden kendini sorumlu tuttuğu için en azından kısmen depresyon üzerinde çalışırken tecavüz sırasındaki rollerini yeniden değerlendirmeleri istenmelidir. Az sayıda da olsa yapılan çalışmalar bu kadınların kendilerine tecavüz edenlere karşı öfke ve kin duyduklarını bu tür duygularını ifade etmekten korktuklarını ve bu tür duygularını ifade etmemek için sosyal ilişkilerden uzak kaldıklarını ortaya koymaktadır. Parantez içinde Calhoun ve Atkinson, 1991. Görgül olarak geçerliliği giderek artmakta olan ve Rizik 1992, Rizik ve Schneike 1992 tarafından geliştirilmiş olan bilişsel işlemleme terapisi, bilişsel davranışçı müdahalelerden biridir. Bu terapi yaklaşımında diğer kaygı azaltmaya yönelik müdahalelerde olduğu gibi travma ile ilgili anılar Ellis ve Beck'in çalışmalarındaki gibi bilişsel olarak yeniden yapılandırılır. Bu uygulamada kişi örneğin hem kendini suçlamaya yönelik tüm düşüncelerini dile getirmesi hem de saldırı sırasındaki kendi kontrolü dışında kalan tüm durumları dikkate alması için desteklenir. Sosyal tutumlar ve destek sistemleri tecavüze uğrayan kişiyi suç duyurusunda bulunması ve dava açması için cesaretlendirse de kanuni açıdan bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yarım milyon kadınla yapılan görüşmeler sonucunda tecavüz için suç duyurusunda bulunmasını zorlaştıran 3 neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi, tecavüzün özel bir sorun olarak kabul edilmesi, ikincisi tecavüz eden kişinin ailesinin veya arkadaşlarının misilleme yapmasından korkma ve üçüncüsü de polisin bu konuda duyarsız, yetersiz ve etkisiz kalacağına inanmadır. Parantez içinde Wright 1991. Tecavüz olaylarının çok azının polise haber verildiği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan böyle bir davanın çok stres verici olduğunu, tecavüze uğrayanın tecavüz edeni tanımasının o kişinin suçlu bulunması olasılığını azalttığını ve savcının tecavüzün gerçekleşmesinde tecavüze uğrayan kişinin rolünü iyice sorguladığını da inkar etmemek gerekir. Sonuç olarak tecavüz eden bir kişi yüzlerce kez tecavüz etmiş olsa da nadiren bu suçundan dolayı hapse girmektedir. Toplum tecavüze uğrayan kişinin haklarının kanunlar tarafından korunup korunmadığı konusunda çok dikkatli ve aktif olmalıdır. Parafiller konusundaki tartışmamızı sonlandırmadan önce odak 14.2'de anormal olarak kabul edilen bir cinsel değişimle yani eşcinsellikle ilgili kısa bir tartışmaya yer vereceğiz.